Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari Hazretleri'nin namazla ilgili bablarına bakıyorduk. Namazın son kısmına geldik. Namazda selamdan önce dua etmek. Namaz zaten başlı başına bir dua ibadeti. Başından sonuna kadar zikir ve duadan oluşuyor. Allah'ı zikretmek, ona boyun eğmek, tevazu göstermek, dua etmek, münacaatta bulunmak, yalvarmak, yakarmak, ihtiyaçları istemek, taleplerde bulunmak. Namaz bu manada çok yoğun bir ibadet. Bu şuurla kılınabilirse selamdan önceki dualar bizim İşte Rabbena duaları daha çok yaptığımız dualar ama başka dualar da yapılabiliyor. Bunları gösteren rivayetler var. Tahiyyat okumak vacip. Salli barik okunuyor sünnet olarak. Sonra da dua, istediğin duayı yapabilirsin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama en önemli dualardan birisi Rabbena atina, Rabbena firli duaları olduğu için onlar çok meşhur olmuş. Çünkü Efendimiz onu diyor, duasının bir başında, bir ortasında, bir sonunda bu duayı yapardı diye. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde, yani sonunda ama selam vermeden önce, tabi selamdan sonra da dua ediliyor, önce de. Allahümme inni e'udu bike min azabil kabr ve e'udu bike min fitnetil mesihid deccal. Ve eûzu bike min fitnetil mahya ve fitnetil memat. Allahümme inni eûzu bike minel me'semi vel mağram. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Deccal'in fitnesinden. En büyüklerinden, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnelerinden, büyükten küçüğe doğru hayatın ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Allah'ım, günah işlemekten ve borçlu olmaktan sana sığınırım. Efendimizin farklı zamanlarda farklı şeylerden Allah'a sığınıyor. Burada da kabir azabından, deccalden, hayatın ve ölümün fitnelerinden, günah işlemekten ve borçlu olmaktan sana sığınırım diye dua ederlerdi. Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Efendimizin bu selamdan önceki dualarından birisi. Bir kişi kendisine borçtan ne kadar çok Allah'a sığınıyorsunuz dedi. Efendimizin duasını işitiyor sahabe-i kerim. Ya Resulallah, siz borçtan Allah'a sığınıyorsunuz. Allah'ın borçlu olmaktan sana sığınıyorum. Borç böyle korkulacak bir şey mi acaba? Yani çok büyük bir şey mi? Diye sormuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişi borçlandığında konuşur ama yalan söyler. Söz verir, sözünde duramaz buyurdular. İnsanı bu günahlara zorluyor borçluluk. Bu rivayette gerçekten çok önemli bize hatırlatmalar var. Çok önemli ikazlar var. Birisi güzel bir dua öğretiliyor. Allahümme inni e'udu bike min azabil kabr ve e'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve e'udu bike min fitnetil mahya ve fitnetil memat. Allahümme inni e'udu bike minel me'semi vel ma'ram. Allah'ım, kabir azabından sana sığınıyorum. Allah'ım, Deccal'in fitnesinden sana sığınıyorum. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınıyorum. Günaha girmekten ve borçlanmaktan sana sığınıyorum. Birisinin dikkatini çekiyor sahabenin. Borç çok mu önemli acaba? Ya Resulallah, siz çok bunu Allah'a sığınıyorsunuz diye. Efendimiz de kişi diyor borçlandığında konuşur ama yalan söyler. Yalan söylemek zorunda kalır. Kaldığı zamanlar olur. Söz verir, sözünde duramaz. Bunlar hep günah olan şeyler, kötü olan şeyler, ahlak dışı şeyler. Dolayısıyla bunların sebebi de borçtur. İnsanı buna iter, mecbur bırakır. Dolayısıyla borçlanmaktan sakınmak gerekir. Kişi teşehhüd ve salli barikten sonra Kur'an ve sünnette zikredilen dualardan dilediğini okuyabilir. Teşehhüd ettahiyyatından, salli barikten sonra Kur'an'da sünnette zikredilen dualar var. Ayetler var, dua ayetleri, hadisler var. Onlardan dilediğini okuyabilir. Bunlardan biri de bu duadır. Allahümme inni euzu bike min azabil kabr ve euzu bike min fitnetil mesih eddeccal ve euzu bike min fitnetil mahya ve fitnetil memat. Allahümme inni euzu bike minel me'themi vel mağram. Buhari ezan 149'da geçen dua bu. Burada Mesih Deccal geçiyor. Mesih Hazreti İsa'ya da Deccal'e de verilen bir sıfat. İsa Mesih diyoruz, Deccal Mesih. İkincisi daima Deccal kaydıyla birinciden ayırt edilir. Yani Mesih, sırf Mesih dendiği zaman Hazreti İsa akla geliyor. Ama sırf Mesih dendiğinde Deccal akla gelmiyor. Mutlaka Deccal'ını söylemek, Mesih Deccal demek gerekiyor. Deccale Mesih denilmesi, kendisinden hayır silindiği, meshetmek, silmek manası da var. Gözlerinden biri silik olup tek gözlü olduğu, bir gözü silik olduğu için Mesih deniyor. Veya yeryüzünü kısa sürede dolaşacağı için bu isim verilmiştir, Mesih. Yani düren, katlayan, kısa sürede silen, gözü kör olan gibi değişik üç sebepten dolayı Mesih Deccal denilmiş. İsa Aleyhisselam'a Mesih denilmesi hakkında muhtelif vecihler serdedilmiş. Kelimenin Aramice aslı olan Meşiha ve İbranice aslı olan Maşia. Bu kelimeler sıvazlanmış anlamına geliyormuş. İsrailoğullarında hükümdarlık vazifesine başlarken kahin, yani üst düzey din adamı tarafından kutsal yağ sürülmesi geleneğine bağlı olarak krala Mesih ünvanı verilir olmuştur. Demek ki yüksek makama çıkmış, mübarek, kutsal kimse manasında Mesih deniyormuş. Hazreti İsa da bu anlamda mübarek manasında Mesih deniliyor. Ama Deccal'e gözü kör olduğu için Mesih deniyor veya kendisine hayır silindiği için. Bazı müfessirler Mesih kelimesinin İbranice'de mübarek, kutlu anlamına geldiğini belirterek bu anlam ile nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı ayeti arasında bağ kurmuşlardır. Yani İsa Aleyhisselam öyle diyor. Nerede olursam olayım beni Cenab-ı Hak mübarek kıldı. Ve cealeni mübareken eyneme küntü. Bu ayet-i kerimeden hareketle diyorlar ki, değil mi? Mübarek. Mesih de mübarek demektir. Dolayısıyla Mesih, İsa Mesih deniyor. Deccal kelimesi hak ile batılı karıştıran, batılı hak gibi gösteren hilekar, yalancı ve yaldızlayıcı manalarına gelir. Deccal çok yalan söylüyor. Deccal yalancı, aldatan, kandıran demek. En son gelecek büyük Deccal hakikaten pek çok insanı aldatarak imanlarını ellerinden alacak. Allah korusun, onun için uyanık olmak, imana sımsıkı sarılmak lazım. Efendimiz ondan önce de 30 sene küçük Deccal'ın geleceğini haber veriyor ki bunlar zaman zaman çıkmışlar. İnsanları aldatmışlar, pek çok insanın peşlerinden sürüklemişler. Artık sayısı kaça geldi bilmiyoruz. O gerçek olan büyük Deccal'in çıkışına kadar 30 tane böyle insanlar arasında Deccal'ler çıkacak. Bakıyorsunuz bazı insanlar hakikaten diyorsun ki bu Deccal diyorsun. O kadar yalan söylüyor, o kadar aldatıyor, o kadar insana zulmediyor ki bu diyorsun Deccal, yani başka bir şey değil. O küçük Deccal'lerden birisi diyorsun. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Deccal'den Allah'a sığınıyor. Deccal'in fitnelerinden, kabir azabından, hayatın ölümün fitnelerinden, günaha girmekten ve borçlanmaktan Allah'a sığınıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e "Ya Resulallah, bana bir dua öğretiniz de onu namazımda okuyayım." demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona "Şöyle dua et." buyurdular. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiran ve la yagfiru zunube illa ent. Fagfirli mağfireten min indike ve rahamni inneke entel gafuru rahim. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Demek ki bu da namazda tahiyyattan, salibarikten sonra Rabbena dualarıyla birlikte okunabilecek dualardan birisi. Efendimizin öğrettiği bir dua. Hazreti Ebu Bekir'in talep üzerine Efendimiz bu duayı öğretiyor. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. Bu duayı da namazdan sonra okuyabiliriz. Ebu Bekir radıyallahu anh bu duayı teşehhüd ve salli barikten sonra ve selamdan evvel okumuştur. Demek ki Rabbena dualarıyla birlikte bunu okumuş Ebu Bekir radıyallahu anh. Mağfiret cehennem ateşinden uzak tutulmak. Rahmet de cennete nail olarak Yüce Rabbimizin cemaline nazardan hissedar kılınmaktır. Bu duada Allah Teala'dan mağfiret istiyor. Peygamberimiz rahmet istiyor. Sen gafursun, mağfiret edensin, rahimsin, merhamet edensin diye sonunda da Allah'ın sıfatlarını bildiriyor. Tekrar ediyor yani. Demek ki mağfiret, affedilmek, cehennem ateşinden uzak tutulmak, cehennemden kurtuluş için mağfiret gerekli. Rahmet de cennete nail olmak, Yüce Rabbimizin cemaline nazardan hissedar olmak için gerekli. O zaman mağfiret ve rahmet bizim için her zaman gerekli. Her zaman Allah Teala'dan isteyeceğimiz şeyler bunlar, mağfiret ve rahmet. Yine İmam Buhari Hazretleri bir bölüm, bir bab açıyor. Kişi teşehhüdden sonra istediği duayı okur diyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Nebi Ekrem Efendimizle birlikte namaz kılarken Esselamu alallahi min ibadihi Esselamu ala fülanin ve fülan Allah'a kullarından selam olsun. Fülan ve fülan meleklere de selam olsun derdik. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar. Allah'a selam olsun demeyin. Çünkü selam Allah'ın kendisidir. Selam zaten Allah. Bütün selamlar Allah'tan zaten. Selamet Allah'tan, huzur, güven Allah'tan. Esselamu aleyküm diye biz insanlara selam verdiğimizde Allah'ın bu selam isminden tecelli eden huzur, saadet, esenlik, kolaylıklar senin üzerine olsun diye dua etmiş oluyoruz. Peki böyle bir şey Allah için söz konusu değil. Allah'a selam olsun demek doğru bir ifade değil diyor Efendimiz. Allah'ın kendisi selamdı. Zaten selam o. Lakin şöyle deyiniz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Siz bunu söylediğinizde gökte veya gökle yer arasında bulunan bütün salih kullar buna dahil olur. Yani ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın salih kullarına selam olsun dediğiniz zaman diyor. Yerde gökte bu ikisinin arasında bütün salihlere bu selam gider. Esselamu ala filan filan demezler. İşte Cebrail, Mikail, İsrafil, melekler ve insanlara saymanıza gerek yok diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra daha şöyle deyiniz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bundan sonra kişi en ziyade beğendiği duayı seçer ve onunla niyazda bulunur. Demek ki tahiyyatın namazlara girişi, namazımıza girişi bu şekilde olmuş. Buhari ezan 150'de anlatılan şekliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahiyyatı öğretmiş. Ashabına bunu okumalarını emretmiş. Ne oluyor bu? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Kavli, fiili ve mali ibadetler ve her türlü tazim ve tekrimat Allah'a mahsustur. Selam, yukarıdan aşağı veya aynı seviyede olan insanlar arasında verilen bir selamdır. Tahiyyat ise, aşağıda olan, altta olan kimsenin işte üstüne olan tazim hürmetleridir. İnsanların krallarına, padişahlarına, sultanlarına gösterdikleri saygı, arz ettikleri hürmetleri gibi. Cenab-ı Hak için de bu uygun kuldan. Yani Allah'a selam olsun demek doğru değil. Ama ettehiyyatü, tahiyyat, tazimler, hürmetler Allah'a aittir. Salavat Allah'a aittir, tayyibat Allah'a aittir. Üç tane selam. Tahiyyat, salavat, tayyibat. Bunlar neymiş? Tahiyyat, kavli ibadetler ve tazimler. Salavat, fiili ibadetler, tazimler. Tayyibat da mali ibadetler ve tazimat olduğu, tazim hürmet olduğu söylenmiş, ifade edilmiş. Bunların hepsi kavli, sözlü, fiili ve mali olan İbadetler, her türlü tazim ve tekrimat Allah'a mahsustur. Et-tahiyyat da bulunuyoruz. Allah'a hürmetimizi arz ediyoruz namazda. İkinci sırada Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Peygamber Efendimiz'e selam veriyoruz. Sanki karşımızdaymış gibi onu hayalimizde gözümüzün önüne getirerek, yanımızdaymış gibi yanımıza getirerek veya biz kendimizi Ravza'nın yanında hayal ederek Peygamberimize selam veriyoruz namazda. İkinci sırada. Üçüncü sırada bütün salih kullar. Yani bir sıra var. Hakikaten bir tertip var, bir düzen var, bir güzellik var. Tahiyyatta da, burada da. Önce Allah'a hürmetimizi arz ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e selam veriyoruz ve salih, bütün salihlere selam veriyoruz, dua ediyoruz. Sonra da şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hak mabut yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü diyor. Demek insan namaz kıldığında, tahiyyatı okuduğunda bütün salih insanlara selam göndermiş oluyor. Birbirimize böyle hakkımız var. Namaz kılmayan ise bu vazifesini yapmamış oluyor. Yani kendilerinden selam aldığı salihlere kendisi de selam göndermesi gerekirken onu yapmamış oluyor. Dolayısıyla hem vazifesini yapmamış oluyor hem büyük bir bereketten de mahrum kalıyor. Bundan sonra kişi en ziyade beğendiği duayı seçer ifadesi bu rivayette duaların vacip olmayıp mendup olduğuna delalet eder. Yani tahiyyat, salih baraktan sonraki dualar menduptur, güzeldir, hoştur, güzel dualardır. Yaparsa insan kârlı olur. Ama bunlar vacip değildir, mecbur değildir. Teşehhütten sonra Resulullah Efendimiz'e salat okumak Şafii'ye göre vaciptir. İmam Şafii'ye göre. Bazılarına göre ise bu da menduptur. İmam Şafii salih barakta vacip diyor ama diğerleri de mendup diyorlar. Güzeldir, yapılması iyidir diyorlar. Selam. Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdiklerinde selamını tamamladığı zaman kadınlar hemen kalkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ayağa kalkmadan evvel azıcık beklerlerdi. Erkekler önde, arkada kadınlar namaz kılıyor. Selam verince kadınlar hemen kalkıyor. Efendimiz ve erkekler bir müddet oturuyorlar. Kadınlar dağılsın, sonra erkekler çıksın birbirine karışmasın diye. İbn Şihab şöyle demiştir. Öyle sanıyorum ki Allah en iyi bilendir. Resulullah'ın bu beklemesi namazdan çıkan erkekler yetişmeden evvel kadınların gitmeleri içindir. Bugün buna dikkat edilmiyor bazen. Bakıyorsunuz camilerin girişinden, giriş kapısından, çıkış kapısında erkek kadın birbirine karışıyor. Bu halbuki mahsurlu bir şey, olmaması gereken bir şey. Kapılarını ayırmış Efendimiz. Kapılarını ayırdıktan sonra bir de böyle zamanını da ayırmış. Hem mekanını ayırmış hem zamanını ayırmış. Namazdan çıkmak için selamın farz veya sünnet olduğu meselesinde farklı görüşler vardır. Bu rivayette ne yapıyoruz, ne görüyoruz? Peygamberimizin namazdan çıkarken selam verdiğini görüyoruz. Ama bu selam farz mı sünnet midir? İhtilaf edilmiş. İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e göre selam rükündür, farzdır. Namazdan bir cüzdür. Namaz onunla tamam olur. Selam vermeden namaz olmaz. Selam vermedikçe namazdan çıkılmış olmaz. Ebu Hanife'ye göre bir rivayette vacip, diğerinde sünnettir. Ebu Hanife'nin iki görüş nakledilmiş. Vacip dediği nakledilmiş, sünnet dediği nakledilmiş. İhtiyatlı olanı yapmak lazım. Vaciptir diye düşünerek selamı ihmal etmemek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın erkek ihtilatına, bunların birbirine karışmasına meydan vermemiş. Lüzumlu tedbirleri almışlardır. Erkeklerle kadınların mescide giriş kapılarını ayırmış. Saflarını ona göre tanzim etmiş. Erkekler, çocuklar, kadınlar. Erkeklerin ön safı daha faziletli, kadınların arkası daha faziletli. Arkaya özendiriyor kadınları, erkekleri de öne özendiriyor. Böylece gerekli tedbirleri alıyor. Ve yolda giderken karışmamaları için kadınlara biraz çabuk gitmelerini. Kadınlara diyor ki namazdan sonra çabuk gidin. Erkeklere de namazdan sonra hemen kalkmamalarını tembih etmişlerdir. Bir fitneye, bir günaha sebep olmamak için. Bu rivayetten anlaşıldığına göre namazdan sonra erkeklerin kalkmak için imamı beklemeleri sünnettir. İmam kalkmadan erkekler kalkmasın. Hadisten çıkaracak derslerden bir de kadınların bulunduğu tarafı görmemek için yere bakmanın gaddı basar vacip olduğudur. Hadisten çıkarılacak derslerden bir de kadınların bulunduğu tarafı görmemek için yere bakmak, gözü aşağı indirmek vaciptir diyor. Çünkü Peygamberimiz erkekleri bekletiyor yani. Kadınlar gitsinler, erkekler de sonra gitsin diye. İmam selam verince selam vermek. İtban radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi Ekrem ile birlikte namaz kıldık. O selam verdiği vakit biz de selam verdik. Selamda da imamı geçmek lazım. İlham selamünaleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İmamın sözü bitince sonra cemaatte selam verecek. Bu durumda imamın çok selamı uzatmaması lazım. Çünkü imam selamı çok uzatırsa cemaatte gayri ihtiyari selamı söyleyiverir. İmamdan önce bitirmiş olur. Bu da doğru değil. Burada Buhari'nin çıkarmak istediği hüküm, cemaatin dua ve diğer şeylerle meşgul olarak selamını imamın selamından çok sonraya bırakmamasının müstehap olduğudur. Bir de şu var, imam selam verdi, namazı bitirdi, biz hala dua okuyoruz, bu da uygun değil. İmamın hemen peşinden de selam vermek gerekiyor. Demek ki ne imamdan önce selam vermek ne de imamdan sonra çok uzatmak doğru değil. İmam selam verince hemen peşinden de cemaatin selam vermesi gerekiyor. Ve bunu sağlayabilmek için de imamın selamı kısa vermesi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çok büyük camilerde, çok büyük cemaat olsa belki biraz uzatabilir ama selamı çok uzatırsa imam cemaat imamdan önce selamı verir, bitirir. Bu da doğru olmaz. Kıymetli dinleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.